Hoşea 9. bölüm 8. ayette. Peygamber Tanrı'nın yanı sıra Efraim'e gözcülük eder. Ama tuzak kurulmuş bütün yollarına. Düşmanlık var Tanrı'nın tapınağında diyor. Peygamber Tanrı'nın yanı sıra Efraim'e gözcülük eder. O günlerde gelecek yargıya karşı halkı uyaran birkaç fundamentalistin olduğunu söyler aslında. Ama tuzak kurulmuş bütün yollarına diye de ekler. Bu oldukça sert bir dildir ve ben bugün liberallerden söz ederek böyle bir dili asla kullanamazdım. Ancak günümüzde liberalizmin, yani kutsal kitaptan sapmış kutsal kitap yorumcularının özellikle medyanın denetiminde olduğuna da inanıyorum. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü olarak bilinen bir kutsal değerleri var ama kendi görüşlerine katılmayanlara çok az özgürlük verilir. İster politikada, ister medyada, ister vaaz kürsüsünde olsun liberalizm bir tuzaktır. İnsanların beyinlerini yıkayan, kutsal kitap değerlerini saptıran bir tuzak. Sonuç olarak dünya, uluslar, özellikle gelişen ülkeler 2. Dünya Savaşı'ndan beri sıkıntı içinde yaşamaktadırlar. Birinin tanıyı koyma ve gidişatı dile getirme zamanı geldi. Sorun ulusların gerçek ve diri Tanrı'dan uzaklaşmasıdır. Bugün Hristiyan uluslarının adı bir küfür haline geldi. Tanrı adına bu uluslar yüzünden küfrediliyor. Çünkü Hristiyan olan uluslar genelde gerçek anlamda Mesih'e iman etmiyor ve onun sözlerine, sevgi ve doğruluk ilkelerine uymuyorlar. Hoşea 9. bölüm 9. ayette alabildiğine yozlaştılar. Giva'da olduğu gibi Tanrı suçlarını anımsayacak, günahlarının cezasını verecek diyor. Bu konuda ne eğerler ne de amalar vardır. Tanrı günahı dostum cezalandıracaktır. Bundan hoşlanmayabilirsiniz. Ama o bunu söyler. Günahın cezası verilecektir. Hoşea 9. bölüm 10. ayette İsrail çölde bir salkım üzüm gibi geldi bana. Atalarıysa incir ağacının ilk ürünü gibi. Ama Baal Peor'a geldiklerinde utanç dolu puta adadılar kendilerini. Sevdikleri şey kadar iğrenç oldular diyor. Üzüm bağı ve incir ağacı Tanrı'nın sözünde İsrail ulusunun sembolleri olarak kullanılmaktadır. İsrail buzağıya tapınmayı sadece Samiriye ve Beytel'de oluşturmadı. Ahaz ve İzabel'in yönetiminde Baal'ın peygamberlerini de getirdi. Hoşea 9. bölüm 11. ayet. Efraim'in görkemi bir kuş gibi uçup gidecek. Ne doğum ne gebelik olacak. Kimse gebe kalmayacak diyor. Hiç ördek avına çıktınız mı bilmiyorum. Sabahın ayazında gölde uzun süre ördeği tuzağa düşürmeye çalışırsınız. Bu ava çıkanlar bunu bilir. Güneşin çıkmasıyla birlikte avlanmaya başlayabilirsiniz. İşte o an başka biri ateş eder ve göldeki ördeklerin hepsi birden uçar. Siz de orada oturup olanların gidişini seyredersiniz. İşte Efraim'in görkeminin resmi budur. Görkem gider. Bu ulusun eski dünya üzerinde muazzam bir etkisi vardı. Ama şimdi görkemi bir kuş gibi uçup gidiyordu. Hoşea 9. bölüm 12. ayette çocuklarını büyütseler bile çocuklarından edeceğim onları kimse kalmayıncaya dek. Evet, vay başlarına, onları terk ettiğimde der. Bu Tanrı'nın onların üzerine getireceği başka bir yargıya işaret etmektedir. Tanrı İbrahim'e yalnızca ülkeyi vaat etmekte kalmayıp onun soyunun da çoğalacağını vaat etti. Tanrı İbrahim'in soyunun denizin kumu ve göklerdeki yıldızlar gibi çok olacağını söyledi. Tanrı bu güzel vaatte bulundu ama şimdi halk günah işledi ve o da yargımın sonucu olarak doğum oranınızda düşme olacaktır der. Kimse kalmayacak ifadesi Tanrı'nın onların nüfusunu tamamen sileceği anlamına gelmez. Ama Tanrı için ortaya çıkacak hiç kimsenin kalmayacağı anlamına gelir. Hoşea 9. bölüm 13. ayette Efraim'i Sur kenti gibi güzel bir yere kurulmuş gördüm. Ama Efraim çocuklarını celladın önüne götürecekler. Tanrı daha Sur kentini yargılamamıştı ve bu kent o zamanlar büyük bir ticaret merkeziydi. Zenginliği ateş gibiydi ve ticaret merkezi olan Kuzey Krallığını da sarmıştı. Ülkede sahte bir refah dalgası vardı ve insanlar da buna aldanmıştı. Hoşea 9. bölüm 14. ayette Ya Rab, ver onlara ne vereceksen, düşük yapan rahimler, sütsüz memeler ver der. Kadınları kısırdı. Bu Tanrı'nın onlara verdiği bir cezaydı. Hoşea 9. bölüm 15. ayette Gilgal'daki kötülükleri yüzünden nefret ettim orada onlardan. İşledikleri günahlardan ötürü onları evimden kovacağım. Artık sevmeyeceğim onları. Bütün önderleri asidir diyor Tanrı. Başka bir deyişle Tanrı onlara şöyle der. Onları sevmeme karşın onların Gilgal'daki günahları onların üzerine yargımı getirecektir. Bu size de bir uyarı olmalıdır. Sizi yine yargılayacağım. Ve siz de bundan sizi artık sevmediğim sonucunu çıkarabilirsiniz der Tanrı. Hoşea 9. bölüm 16. ayette ise vuruldu Efraim, kökleri kurudu. Meyve vermeyecekler artık, çocuk doğursalar bile. rahimlerinin değerli meyvelerini öldüreceğim der. Tanrı'nın yargısı yalnızca yerin meyvesi üzerine değildir. Çocukların doğumu üzerine de Tanrı'nın yargısı gelecekti. Hoşea 9. bölüm 17. ayette ise reddedecek Tanrım onları çünkü onu dinlemediler. Uluslar arasında dolaşıp duracaklar der. Tanrı onları ülkeden çıkaracağını ve onların uluslar arasında dolaşıp duracaklarını söyler. On olmak sürgünden sonra geri dönmedi. Karışık olarak Yahuda ile birlikte döndükleri ve tüm ülkeye yayıldıkları doğrudur. Aslında Yahuda oymağından Yusuf ile Meryem'i Celil ile de yaşarken görüyoruz. Babil sürgünden sonra ülkenin her tarafında büyük bir yayılma görülmüştü. Öyle ki sıradan bir Yahudi bile size hangi oymaktan olduğunu söyleyemiyordu. Hoşea 10. bölümde Tanrı İsrail için yargısını ilan eder. Bu bölümde İsrail'in yaptığı başka bir şeye ve bunun da Tanrı'nın onları yargılamasına neden olduğunu göreceğiz. İsrail serpilen bir asma olacaktır. Hoşea 10. bölüm 1. ayette İsrail serpilen bir asmaya benzer. Meyvesini veriyor, meyvesi arttıkça sunakları da arttı. Ülkesi zenginleştikçe onu güzel dikili taşlarla donattı diyor. İsrail'in meyve vermeyen bir asma olduğu söylenmez. Çünkü o dönemde İsrail çok zengindi. Tanrı onları gelecek yargı konusunda uyardı. Onlara iyi davranıyordu. Meyvesini veriyor ifadesi meyvesini insanların önünde döküyor anlamına gelir. Gördüğünüz gibi İsrail'i zenginleştiren Tanrı'ydı. Ama buna rağmen ona bunun için övgüler sunmadılar. Kentsel alanlar büyüyor ve yeni binalar inşa ediliyordu. Sonuç olarak her şey yolunda görünüyordu. Bu da onların gerçek durumlarını görmelerini engelliyordu. Aynı şeyin günümüzde diğer ülkelerin başına geldiğini de düşünüyorum. Dr. Vernon McGee diyor ki, Amerika ulusu olarak Tanrı bizi 2. Dünya Savaşı'nın sonunda zenginlik ve güçle körleştirdi. Dünyanın büyük abisi olduk. Sanki oraya buraya bombalar gönderdiler ama gönderilmesi gereken şeyi yani Tanrı sözünü göndermediler. Diğer uluslara karşı kullandığımız bombalardan dolayı bizi protesto edenleri görüyorum. Çünkü bize bomba yerine ne göndermemiz gerektiğini söylemiyorlar. Bizi büyük bir ulus yapan kutsal kitaptır ve biz bugün kutsal kitabı bilmiyoruz. Tarihe bakıp bundan mantıklı bir sonuç çıkartacağımıza Tanrı'nın ulusumuzu yargılayacağını göreceğiz. Tarihi derinliklerde yatan birçok büyük ulus vardır. Öyle ki onların kalıntıları bize Tanrı'nın yargılamış olduğunu gösterir. Evet, bunları söyleyen yorumcu Dr. McGee'dir. Hoşea peygamber, ülkesi zenginleştikçe onu güzel dikili taşlarla donattı der. Nüfus artarken putlar da arttı. Başka bir deyişle nüfus artarken günahları da arttı. Bu asma ifadesi bize Rab İsa'nın Yahudi öğrencilerine Yuhanna 15. bölümdeki sözlerini anımsatır. Ben gerçek asmayım dedi İsa Mesih. Bu noktaya kadar ulusla özdeşleşmiş oldukları hissinin onları Tanrı'ya ve onunla birlikteliğe yaklaştırdığını söylüyordu. Ama artık bu doğru değildir. Rab İsa insanları kendi adına çağırmaya başlıyordu. O baş ve kilisede onun oluşturduğu bedeni oluşturacaktı. Ben gerçek asmayım dediğinde halkının artık diri Tanrı'ya tapınak aracılığıyla değil, onun aracılığıyla geleceğini belirtiyordu İsa Mesih. Hoşea 10. bölüm 2. ayette içleri yalan doldu. Şimdi suçlarının cezasını taşımalılar. Rab sunaklarını yıkacak, dikili taşlarını yok edecekler. İçleri yalan doldu derken aslında Tanrı'ya taptılar. Onların Tanrı'ya tapınmadıklarını söyleyemeyiz. Birçokları bayram zamanları eskiden yaptıkları gibi Tanrı'ya tapınmak için Yeruşalim'e gitti. Ancak bunun hemen ardından yapmış oldukları altın buzağlara dönecek ve Baal'a tapınacaklardı. Yani içleri yalan doldu. Bir gün Tanrı'ya, öbür günde Baal'a tapınıyorlardı. Yakup mektubunda böyle bir durumdan bahseder. Yakup 1. bölüm 8. ayetin devamında kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın der. Bugün resmi yerlerde bulunan insanların yaşamlarında bu kadar çok istikrarsızlık olmasının nedeninin bu olduğuna inanıyorum. Ağızlarının bir kenarıyla bir şey, diğer kenarıyla da başka bir şey söylerler. Bugün bazı liderler, özellikle de Batı dünyasındaki liderlerin kullandığı dil, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar kötüdür. Sonra bu kişilerin televizyona çıkıp kutsal kitaptan alıntı yaptıklarını da görüyoruz. İçleri, tutumları, yaşamları başka, söyledikleri ise başkadır. Dostum, pazar günü kiliseye gidip tüm bereketlerin sahibi Tanrı'ya hamdolsun ilahisini söyleyip sonra pazartesi günü işe gidip Tanrı'nın adını boş yere ağzınıza alamazsınız. Sinirlenip Tanrı'nın adını kullanarak lanetler, küfürler yağdıramazsınız. Böylesine bir ikileme sahip yaşam, İsrail'in yargılanmasına neden olan yüreklerindeki yalanla tam olarak aynıdır. Hoşea 10. bölüm 3. ayette o zaman kralsız kaldık diyecekler çünkü Rab'den korkmadık. Kralımız olsa bile ne yapabilirdi bize? Gidin ve Güney Krallığına bakın. Krallarının onlara pek yardım etmediğini göreceksiniz diyorlardı. Temel sorunları tanrısız krallara sahip olmaları değildi. Kuzey Krallığında hiçbir iyi krala sahip olamadılar. Ama bizzat kendi yürekleri doğru değildi. Dostum, sizin ve benim için bugün sorunlarımız için hükümeti suçlamak kolay. Ama esas sorun bizim yüreğimizdedir. Sizin ve benim yüreğimde. Hoşea 10. bölüm 4. ayette. Antlaşma yaparken boş sözler veriyor, yalan yere ant içiyorlar. Bu yüzden davalar sürülmüş tarladaki zehirli ot gibi boy veriyor der. Kuzey Krallığı'nın son zamanlarıyla bizim dönemimiz arasında bir paralellik göze çarpar. Boş sözler veriyorlar. Yani çok konuşkandılar. Günümüzde radyo, televizyon ve basının bizim kuşağı yeryüzünde en çok konuşan insanlar haline getirdiğine inanıyorum. İnsan için konuşan bir hayvandır deniyor, değil mi? Ki bu tabii ki doğru değildir ama bir ağaç da insandan daha çok gevezelik eden bir maymun göremezsiniz. Sürekli laflar uçuşup durur. Çok miktarda yazılı kaynak ve yaklaşık bunların %99'u dinlemeye bile değmez. Çoğunun hiç söylenmemiş olması çok daha iyi olurdu. Buna karşın yine de insanlara söyledikleri ve yazdıkları için dünyanın parası ödeniyor. Bunların içinde insanları Tanrı'ya ya da onun sözüne yönlendiren veya insanların Mesih'i kurtarıcıları olarak kabul etmesinde öncülük eden pek bir şey yoktur. Antlaşma yaparken boş sözler verilir, yalan yere ant içilir. Yalnızca atarlar ve siz de onların söyledikleri hiçbir şeye inanamazsınız. Zaman zaman bazı inanların yemin ederken insanların kutsal kitaba el basmamalarının çok kötü olduğunu söylediklerini duyuyorum. Açıkçası kutsal kitabın böyle durumlara karıştırılmamasından hoşnutum. Zaten yalan söyleyeceklerse buna kutsal kitabı da alet etmenin bir anlamı yoktur. Kutsal kitap insanlara bir şey ifade etmiyorsa o zaman neden kullanılsın ki? Birisinin kutsal kitaba el basarak doğruyu söyleyebileceğine yemin edip daha sonra da yalan söylediğini görünce doğrusu üzülüyorum. Kaç inanlı sahte bir antlaşma yapmak için boş sözler verdi acaba? Kaç kişi yaşamını Tanrı'ya adamak için sunağa gitti? Bunu defalarca tekrarladı ve halen de hiçbir şey bu insanların hayatına değişmedi. Tanrı ile ilişkimizde sık sık sözler veriyoruz ama bu sözlerimizi yerine getirmiyoruz çoğu zaman. Bu yüzden davalar sürülmüş tarladaki zehirli ot gibi boy veriyor. Bunu kendimize uyarlarsak yargı bakımlı bahçemizdeki istenmeyen otlar gibi boy vermektedir. Hoşea 10. bölüm 5. ayette Samiriye'de yaşayanlar Beyteven'deki inek putu yüzünden korkuya kapılacak. Halkı onun ardından yas tutacak. Onun görkemiyle coşan putperest kahinler orada sürgün edildiği için dövünecek diyor. Beyteven, Beytel'i gülünç duruma düşürmek için kullanılan bir terimdir. Bir altın buzağı Beytel'de, diğeri de Samiriye'de bulunduğu için bu iki kentin sakinleri kimin buzağısı daha büyük ya da hangisinde daha çok altın var konularında birbirleriyle tartışırlardı. Yani birbirlerini aslında kıskanıyorlardı da. Halkı onun ardından yas tutacak diyor. Bu buzağların ardından yas tutanlar aslında bu konuda birbirlerini yenmeye çalışan kişilerdi. Günümüzde benimki onunkinden daha iyi düşüncesi gibi bir düşüncedir bu. Onlar bir marka araba aldıklarında bizim aldığımız araba o markadan daha iyi olsun. Onlar 3 odalı 3 banyolu ev yaptırdılarsa bizim 6 odalı 6 banyolu ev yaptırmamız gerekli gibi bir düşüncedir bu. Buzağa tapınmada birbirlerini geçmeye çalışıyorlardı. Onun görkemiyle coşan putperest kahinler orada sürgün edildiği için dövünecekler. Tanrı kahinlerinizin övündüğü bütün dini görkem yok olacak demektedir. Görkem ayrıldı anlamına gelen işabot sözcüğü duvara yazılacaktır. Hoşea 10. bölüm 6. ayette put armağan olarak büyük krala Asur'a götürülecek. Efraim rezil olacak. İsrail aldığı öğütten utanacak der. Bu altın buzağlar krala hediye olarak verilmek üzere Asur'a götürülecektir. Krala layık hediyelerdir çünkü bu put olan buzağlarda çok büyük miktarda altın vardı. Efraim rezil olacak, İsrail aldığı öğütten utanacak der. Öğütler bir hiç olacaktır. Hoşea 10. bölüm 7. ayette Samiriye kralıyla birlikte su üstündeki çubuk gibi akıp gidecekler. Tanrı Kuzey Krallığı'nın kralını yok edeceğini açık bir dille belirtmektedir. Su üstündeki çubuk gibi akıp gidecekler. Güney Krallığı'nın kraliyet soyuyla birlikte bu kraliyet soyu da daima sabun köpüğü gibi olacağım şarkısını söyleyip duracaktır. Başka bir deyişle bir hiçliğe doğru sürüklenmektedirler. Hoşea 10. bölüm 8. ayette İsrail'in günahı olan Aven'deki puta tapılan yerler yok olacak. Sunaklarını dikenler deve dikenleri saracak. O zaman dağlara bizi örtün, tepelere üzerimize düşün diyecekler der. Aven kötülük anlamına gelir. İsrail'in günahı olan Aven'deki puta tapılan yerler yok olacak der ayette. Daha önce gördüğümüz gibi putlarına dağlardaki ağaçların arasında tapınıyorlardı. Vahiy 6. bölüm 15 ve 16. ayetlerde dünya kralları, büyüklükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, özgürü, kölesi, herkes mağara, dağlardaki kayaların arasına gizlendiler. Dağlara, kayalara, üzerimize düşün dediler. Tahta oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir der. Hoşea 10. bölüm 9. ayette ise, ey İsrail, Giva'da geçirdiğin günlerden beri günah işledin. Orada direndiniz bana. Kötülere karşı açılan savaş Giva'da size erişemez mi diye soruyor Tanrı. Büyük bir olasılıkla Hakimler kitabının 19 ve 20. bölümlerinde kayıtlı olan kötü olaylara burada gönderme yapılmaktadır. İç savaş ve Givalı insanların mahvolmasından sonra bile günah vardı ve Giva cinselliğin iğrenç ve zalim sembolü oldu. İsrail'in uyguladığı putperestliğin yanı sıra iğrenç cinsel günahlar da vardı. Hoşea 10. bölüm 10, 11 ve 12. ayetlerde ise İstediğim zaman onları cezalandıracağım. Çifte günahlarına bağlandıkları zaman uluslar toplanacak onlara karşı. Efraim eğitilmiş ineğe benzer. Buğday dövmeyi sever. Ama ben boyunduruk takacağım onun güzel boynuna. Koşum vuracağım Efraim'in sırtına, Yahuda çift sürecek, Yakup tırmık çekecekler. Efraim eğitilmiş bir ineğe benzetilmektedir. Buğdayı dövmeyi seviyor. Efraim buğday dövmeyi seven eğitilmiş bir inek gibidir. Elde ettikleri bol harmanın keyfini çıkardılar ama çift sürme ve tırmık çekme fikrinden hoşlanmadılar. Tanrı Efraim'i yapmak istemediği şeyleri yapması için zorlayacağını söyler. Hoşea 10. bölüm 12. ayette doğruluk ekin kendiniz için. Sevgi meyveleri biçin. Nadasa bıraktığınız toprağa işleyin. Çünkü Rab'be yönelme zamanıdır. Gelip üzerinize doğruluk yağdırıncaya dek der. Bu kutsal kitabın tamamında var olan bir ilkedir. Elçi Paulus da Galatya'daki imanlara Galatyalılar 6. bölüm 7 ve 8. ayetlerde bunu yazdı. Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Kendi benliğine eken benlikten ölüm biçecektir. Ruha eken ruhtan sonsuz yaşam biçecektir der. Hoşea peygamber doğruluk ekerlerse sevgi meyveleri biçeceklerini söyler. Şeytanın standartlarına göre yaşayıp Tanrı'dan ödül almayı bekleyemeyiz. Hoşea 10. bölüm 13. ayette ise ama siz kötülük ettiniz, fesat biçtiniz, yalanın meyvesini yediniz çünkü kendi yolunuza, yiğitlerinizin çokluğuna güvendiniz der. İsrail dersini daha öğrenmemişti, kötülük etti ve böylece de fesat biçecektir. Yalanın meyvesini yediler, yiğitlerine güvendiler. Bu kişilere Tanrı'dan daha çok inandılar. Sonunda ektikleri yalanın meyvesini de biçtiler. Daniel kitabında Tanrı'nın ulusun sorumluluğunu en hor görülene verdiğini Daniel 4. bölüm 17. ayette görüyoruz. Dostum, günümüzde dünyanın her yerinde hangi parti olursa olsun günahkar, tanrısız bir halk doğru bir lideri seçemez. Halk yalancıysa yalancı birini lider olarak seçecektir. Zina ediyorlarsa zina eden birini seçer. Hırsızsa yöneticileri de hırsız olacaktır. Dostum, bu konuda Tanrı'yı dize getiremezsiniz. Bir Yunan atasözü şöyle diyor. Tanrıların zarı hilelidir. Kaybetmeden Tanrı'yla kumar oynayamazsınız. Bir yalancı, zina eden biri, bir hırsız olduğunuzu düşünüyorsanız ve bunların cezasından kaçabiliyorsanız size verecek bir haberim var. Yaşamın zarını attığınızda bunun kazanan taraf olmanızı sağlayacak şekilde olacağını düşünebilirsiniz. İşin açıkçası Tanrı ne olacağını zaten bilir. Çünkü zarı ayarlayan O'dur. Günah ekerseniz günah biçersiniz. Bu kaçınılmazdır. Günahın sonuçlarından kaçabileceğinizi düşünüyorsanız Tanrı'yı yalancı ve kutsal kitabı da sahte durumuna sokarsınız. Bazılarının günahın cezasından sıyrıldıklarını zannettikleri doğrudur ama aslında hiç kimse bundan kurtaramaz. Kral Ahaz ve İzabel'i ya da Yahuda'yı tanıklık etmesi için geri getirebilseydiniz onlar size günahın cezasından kaçamadıklarını anlatırdı. Ve ölmüş olan bazı insanları da yaşama geri döndürebilseydiniz onlar da aynı şeyi anlatacaklardı. Hoşea 10. bölüm 14. ayetti. Bu yüzden halkınızın arasında savaş uğultusu çıkacak. Yıkılacak bütün surlarınız. Şalman'ın savaşta Beytarvel'i yıktığı gibi. Anneler çocuklarıyla birlikte yere çalınıp parçalandı diyor. Şalman, Asur kralı olan Şalmaneser'in kısaltılmış adıdır. Beytarvel ise Greklerin Arbela dedikleri yeri belirtir. Celile bölgesinin kuzeyindedir. Öyle ki bu ayette belirtilen savaşın seküler tarih kitaplarında belirtilmemesine rağmen orada bir savaşın olduğunu biliyoruz. Anneler çocuklarıyla birlikte yere çalınıp parçalandı diyor. Bu yalnızca Asurluların değil daha sonra Babillerin de kullandığı bir yöntemdi. Babil'de ağlayan İsrail çocukları bundan söz etti. 137. mezmur 8 ve 9. ayetlerde. Ey sen yıkılası Babil kızı! Bize yaptıklarını sana ödetecek olana ne mutlu! Ne mutlu senin yavrularını tutup kayalarda parçalayacak insana der bölümde. Bu insanlar savaşta çok korkunç bir yok etme yöntemini kullandılar. Acaba çok mu barbardılar? Bugün biz onlardan daha iyi durumda mıyız? Uyuşturucu bağımlılarının, eşcinsellerin, cinlere tapanların neler yaptıklarını okudunuz ya da gördünüz mü? Küçük bebeklerin başlarının taşlara çarpılması bugün işlenen günahlardan daha mı kötüydü? Kalbi kırık bir adam bana bir gün şöyle söyledi. Oğlumu üniversiteye gönderdiğim gün onu mezarlığa götürüp gömseydim onun için daha iyi olurdu. Başka bir deyişle, onun için bebekken zalim bir putperest tarafından acımasızca öldürülmesi daha iyi olurdu diyordu bu adam bana. Ancak zalim putperestler artık günümüz toplumu tarafından kınanmıyor. Tam tersine onlar kabul görüyor ve hatta onaylanıyorlar. Hoşea 10. bölüm 15. ayette, ey Beytel, sana da aynısı yapılacak. Kötülüğünün büyüklüğü yüzünden. Tan ağrırken İsrail kralı büsbütün yok olacak der. Asurlular geldi ve bir gecede İsrail Asur'a kölelik yaşamına transfer edildi. İsrail günahlarından dolayı yargılanacaktır ama Tanrı İsrail'den vazgeçmeyecektir. 11. bölüm yeni bir notla başlar. Bu noktaya kadar Tanrı'nın halkının itaatsizliği vurgulanmıştır. Ama bundan sonra yeni bir noktaya geliyoruz. Bu da Tanrı'nın sevgisidir. İşte muhteşem olan da budur. Hoşea 11. bölüm 1. ayetti. Çocukluğunda sevdim İsrail'i, oğlumu Mısır'dan çağırdım der. Bu ayet öncelikle İsrail ulusundan söz etmektedir. Bunda hiç kuşku yok. Tanrı ile ulus arasındaki yakın ilişkiyi ortaya çıkartır. Aslında Tanrı ulus olarak İsrail oğlumdu ve onu Mısır'dan çıkardım der. Onlar bana hizmet eden harika bir halk oldukları için Mısır'dan çıkarmadım. O zaman bile bana hizmet etmiyorlardı putperestler. Yeteneklerinden ya da üstünlüklerinden dolayı onları Mısır'dan çıkartmadım. Çünkü bu özellikleri de yoktu. Onları Mısır'dan çıkardım çünkü onları sevdim diyor. Dostum, onun sizi ve beni kurtarmasının nedeni de budur. Sevgi kurtuluşun temeli değildir ama kurtuluşun güdüsüdür. Mesih'teki kurtuluşumuza baktığımızda onun ölmesinin ardındaki gerçek şudur. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, çocukluğunda sevdim İsrail'i diyor Tanrı. Onu Mısır'dan layık olduğu ya da iyi işler yaptığı için değil, sevdiğim için çıkardım der. Matta bu ayeti kitabında Rab İsa'ya uyarlamıştır. Matta 2. bölüm 15. ayetti. Bu eski antlaşmadaki ifadelerin geleceğe nasıl uygulandığının bir örneğini oluşturur. Beytlehem'deki ahırda doğan o bebek bu insanlarla özdeşleşir. O bir İsraillidir. Samiriyeli kadın o kuyuya geldiği zaman bunu biliyordu. Ona Yuhanna 4. bölüm 9. ayetti. Samiriyeli kadın sen Yahudisin ben Samiriyeli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktur. Tanrı onu dünyaya ölmesi için gönderdi ve Rab İsa geldi ve kendisini İsrail ulusuyla bir kıldı. Ama Tanrı'nın onu güvenli yerden ülkedeki tehlikeli yere çağırma zamanı geldi. Çarmıhta ölerek Tanrı'nın sevgisini sergileyeceği yaşam alanına gitti. Bunu insanların günahlarının bağışlanabileceği, doğruluk temeline sahip olması ve dolayısıyla kurtulması için yapması gerekiyordu. Halkıyla özdeşleşti. Sizinle ve benimle özdeşleşti. Yuhanna 3. bölüm 16. ayette. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun der Tanrı sözü.